Ayrım 43, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 544. AKP döneminde ülkemizdeki okulların kantin işletmelerinin uyuşturucu kaçakçılığından küçük yaştaki çocuklara taciz ve tecavüze, hırsızlıktan gaspa, gasptan cinayete kadar onlarca sabıkalı ve aranan suç makinalarına ihale edildiği ortaya çıkıyordu. Küçücük çocuklarımız bu canilerin ellerine teslim ediliyordu. Ülkemizdeki yerden biter gibi biten birçok çetenin hamisi kimdi? Pembe Tansu Çiller, yani Erdoğan'ın ekonomi danışmanı. Bu da nereden çıktı demeyin. Bakın, Tansu'nun kocası Mason Süleyman Özer Uçuran Çiller, 14 Şubat 2010 tarihli Zaman Gazetesi'nin pazar ekinde neyi açıklıyordu? Tansu Hanım ekonomide Erdoğan'a yardımcı oluyor. Haslara ait has bilgi birikim, yani HBB televizyonu iflas ettiğinde Bilge Has Halk Bankası'ndan 28,5 milyon dolar kredi alıyordu. Bu kredi verildiğinde Vadil Hocası Üstadı Muhteremlerinden Süleyman Özer Uçuran Çiller'in zevceleri Tansu Çiller başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Has ailesinden Mete Has'ın sahip olduğu İstanbul Bankası'nın genel müdürü Süleyman Özer Uçuran Çiller'di. Özer Çiller'in yardımcısı ve İstanbul Bankası'nın danışmanlığını ise Pembe Tansu Çiller yürütüyordu. Bir süre sonra İstanbul Bankası'nın içi boşaltılıyor, banka batıyor ve Ziraat Bankası'na geçiyordu. Devletin bu yolla uğradığı zarar 650 milyon doları buluyordu. Ancak Ziraat Bankası Demirel'in ve Çiller'in bir göz kırpması ile 1996-25 sayılı kararı ile bu alacağından vazgeçiyordu. İstanbul Bankası'nı batırmadaki üstün yetenekleriyle göz dolduran Tansu Uçuran Çiller, bu defa önce Demirel tarafından devlet bakanı yapılıyor, ardından Doğru Yol Partisi genel başkanlığına getiriliyor, nihayetinde başbakanlık koltuğuna da oturtuluyordu. Çiller ailesi bir yandan Demireller, öte taraftan çok yoğun uğraşlar vererek ülkeyi içinden çıkılmaz bir borç bataklığına sürüklüyorlardı. Çiller'in başbakanlığı dönemi adeta yolsuzluk destanlarının abideleştiği dönemler oluyordu. Beynelmilel Mühendislik Taahhütlü adlı şirketin yönetim kurulu üyesi İsmet Uçuran, Özer Uçuran Çiller'in annesiydi. Libya'da inşaat işi almışlar, ancak bu ülkeye götürdükleri işçiler paralarını alamadıkları için 4 yıl Libya'da mahsur kalmışlardı. İşçiler kazanılan paraların Jamahiriye Bank üzerinden İsviçre'ye aktarıldığını iddia etmişlerdi. Tansu Çiller Devlet Bakanlığı döneminde Libya ziyareti yapıyor ve Kaddafi'nin çadırında bir gece misafir oluyordu. Oluyordu da ne oluyordu? Bir süre sonra Amerika Kaddafi'yi bombalıyordu. Önce ekonomi bakanı, ardından başbakan oldu. Türkiye ekonomisi felç geçirdi. Murat Karayalçın ile koalisyon kurdu. Karayalçın siyaset sahnesinden silindi. PKK'dan daha tehlikeli olduğunu ilan ettiği Refah Partisi ile koalisyon yaptı. Refahlılar onu Yüce Divan'dan kurtardı, ancak partileri kapatıldı. Erbakan siyasi yasaklı oldu. Dosyanın diğer şüphelisi tarafından affedildiği kayıp trilyon davası sonucunda evden çıkamaz hale geldi. Çiller DYP'ye genel başkan oldu. Koca DYP ikinci seçimde baraj altında kaldı. İnsanlara iki anahtar, yani herkese bir ev bir de araba vaat ediyordu. Ancak bırakın iki anahtarı, bir anahtarı olanlar onu da kaybetti. Mesut Yılmaz da el ele verdi, ANAP tarihi oldu. Çiller Clinton ile Beyaz Saray'da baş başa görüştü. Clinton'ın başına Monica musallat oldu. Adam girdiği bunalımdan hala çıkamadı. Onunla birlikte yola çıkan Mehmet Ağar, Mesut Erez, Günseli Aksoy, Necdet Menzir gibi isimler şimdi siyasi mevta. Bedrettin Dalan'a danışmanlık yaptı. Dalan da ona kelime-i şehadet ile amentüyü öğretti. Dalan şimdi Ergenekon'dan aranıyor. Pembe Tansu'nun zevce-i Muharrem'i Özer Uçuran ise malum kapılmış bahtının rüzgarına, gazete gazete, televizyon televizyon dolaşıp yazdığı uçuk kitapların tanıtımını yapıyor. Tekrar hatırlayalım. Tansu'nun kocası Mason Süleyman Özer Uçuran Çiller, 14 Şubat 2010 tarihli Zaman Gazetesi'nin pazar ekinde neyi açıklıyordu? Tansu Hanım ekonomide Erdoğan'a yardımcı oluyor. Özer Uçuran Çiller 18 Mart 2010 akşamında Habertürk televizyonunda canlı yayınlanan programında Balçiçek Pamir'e Tansu'nun Tayyip'e danışmanlık yani akıl hocalığı yaptığını ilan ediyordu. Ne diyelim, Allah Tayyip'in insicamını hayır eylesin. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Tayyip ile Özer Uçuran Çiller'in ortak tanıdıkları kimdi? Kim olacak? Tabii ki Yasin Elkadı. Özer Uçuran'ın Beynelmilel Mühendislik Taahhütlük adlı şirketteki ortağı Mete Has'tı. Mete Has, MHP İstanbul İl Başkanlığı da yapmıştı. Birinci derecede sit alanı olan Tersane Adası'nın satışı sırasında Ege Bank'ı batıran Yahya Murat Demirel'den aldığı para dolu çantayı Mete Has'a götürdüğü ortaya çıkan Rauf Tamer, çalıştığı gazeteden istifa etmek zorunda kalıyordu. Mete Has'ın ilişkide olduğu isimlerden biri de Ahu Tuğba'ydı. Asala ve PKK'nın finansörü, uyuşturucu ve silah kaçakçısı Ermeni asıllı Behçet Cantürk'ün gözaltına alınıp sorgulanmasının ardından onunla ilişkili olduğu gerekçesiyle artist Ahu Tuğba da ifadesine başvurulmak üzere emniyete getiriliyordu. Asıl adı Canan Tuğba Çetin olan Ahu Tuğba ifadesinde şunları söylüyordu.
İlk artistliğe heves etmem 16 yaşında başladı. Beyoğlu'nda gezerken yönetmen Metin Erksan beni görmüş ve beğenmiş. Film çevirme teklifi yaptı. İlk filmimin adı Şeytan'dı. İkinci filmim Anter'i çevirirken Süzer Otobüs firmasının sahibinin oğlu Hüseyin Süzer ile nişanlandım. Bu arada çocukluk arkadaşım Ulusoy firmasının sahibinin oğlu Mustafa Ulusoy ile yakınlaştık. Hüseyin Süzer'in nişan yüzüğünü atarak onunla evlendim. Mustafa Ulusoy ile sürekli olarak gece kulüplerine giderdik. Burada homoseksüel Şakir Şener ile tanıştım. Kendisi Mine Mutlu'nun menajeriydi. Yani onu erkeklere satıyordu. Ulusoy ailesinin beni istememesi yüzünden 2 yıl sonra eşimden ayrıldım. Mustafa Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra Şakir Şener beni Nafiz Kavi ile tanıştırdı. 2 yıl onunla birlikte olduk. Sonra gazinocu Osman Kavran'ın oğlu Mahmut Kavran ile flört ettim. Şakir beni Mehmet Aşçıoğlu ile tanıştırdı. 2 yıl onunla birlikte olduk.
Ahu Tuğba'nın hızına kurşun atsan yetişmezdi. Mehmet Aşçıoğlu'ndan sonra Mete Has'la tanışıyor ve onunla birlikte oluyor. Mete Has'la birlikteyken polislerin aradığını öğreniyor, gözaltına alınıyor ve ifadeye çağrılıyordu. Mete Has'ın ortaklarından ve en yakın arkadaşlarından Yahya Demirel, Süleyman Demirel'in kardeşi ve Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Hacı Demirel'in oğluydu. Yahya ününü Ermeni Mıgırdiç Şelefyan ile beraber gerçekleştirdiği hayali ihracat yolsuzluğu ile yapmış, devleti milyonlarca dolar dolandırmıştı. Yahya playboyluğu ile de ünlüydü. Devletin ve milletin paralarını sosyete hanımları ile alemlerde yiyor, saltanat içinde yaşıyordu. Tombul tombul memeleri söyleyip ardından ben iyi aile kızıyım diyen Nadide Sultan, Yahya ile ismi anılan hanımların başında geliyor. Onu Pınar Eliçe ve Ender Mermerci takip ediyordu. Ender Mermerci de ilginç isimlerden biriydi. Ender Mermerci'nin babası frengi ve deri hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Reşat Sığındım idi. Reşat Sığındım Üzeyir Gari'nin babası Ezra Gari ile aynı muayenehaneyi kullanıyordu. Her iki ismin ortak özelliklerinden biri de Nakşibendi Şeyhi olarak ünlenen Küçük Hüseyin Efendi'nin müritleriydiler. Üzeyir Gari'nin babası Ezra Gari, Küçük Hüseyin Efendi'ye öyle bağlıydı ki şeyhine kendi apartmanından dayalı döşeli bir kat hediye etmişti. Neden etmesin? Ezra ve Adile Gari çifti bir erkek çocuk istiyorlardı. Hahamlar Tevrat'ın altını üstüne getiriyorlar, dualar üzerine dualar ediyorlar, ancak Gari çiftine bir erkek çocuk veremiyorlardı. Hahamlar çaresiz, Gari çifti umutsuzdu. Ne zamanki Nakşibendi Küçük Hüseyin devreye giriyor, işte o andan sonra müjdeli haber geliyordu. Ve böylece Küçük Hüseyin'in duasının sonucunda garih çifti erkek çocuklarının yolunu gözlüyorlardı. Yahudi Ezra büyük bir sevinç içinde oğlunun ismini Müslüman şeyhinin koymasını istiyordu. O da koydu, Üzeyir. Ancak ortada bir sorun vardı. Yahudi inançlarına göre Yahudi çocuklarına peygamber ismi verilemiyordu. Üzeyir ise Yahudi peygamberin adıydı. Ama Ezra ve Adile çifti şeyhlerini kırmadılar ve bebeklerine Üzeyir ismini verdiler. Çok küçük yaşta hahamlık eğitimi alan Üzeyir Garay'ın anne tarafından dedesi Nedim de Yahudilerin büyük bir çoğunluğu gibi iplikçiydi ve makara iplikleri imal ediyordu. Gün geldi Üzeyir Garay Erbakan'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde asistanı oldu. Araba kullanmayı ondan öğrendi. Tayyip ile ilgili her türlü bilgiyi de ondan sağladı ve Tayyip'i hiç sevmedi. Kah MHP'yi destekledi, kah Erbakan'ı. Üzeyir'in kendi gibi Yahudi olan ortağı İshak Alaton'du. Alaton ise Tayyip'in en önemli destekçisiydi. Alaton ile Garay son derece ilginç bir sözleşme yaptı. Kim önce ölürse sağ kalan şirketlerin 5 yıl boyunca tüm yönetimini eline alacaktı. Ölenin varisleri bu 5 yıl içinde şirketlere hiçbir müdahalede bulunamayacaktı. Üzeyir Garay 33. dereceden masondu. Her cumartesi pazar mason localarında konferans verirdi ki bunlar silinemeyecek kadar kayıtlıydı. Ancak öldürüldüğünde doğumuna duasıyla katkıda bulunan Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin'in kabrinin başında cesedi bulunuyordu. Nedense başta Fethullah Gülen cemaatine yakın yayın organları, mason olan ortağı dahil bir anda birçok kilit isim Üzeyir Garay'ın cumartesileri Küçük Hüseyin'in mezarını ziyaret ettiği şeklinde gerçek dışı bilgilerle zihinleri bulandırmaya çalışıyorlardı. Ergenekon mahkemesinde verdiğim ifadede Tayyip ile İshak Alaton sorgulanmadan Garay cinayeti çözülemez dememin ardından Ergenekon savcısı Zekeriya çok yoğun çalışmalara girişiyor, yandaş medya Garay cinayetini Ergenekon yaptırdığı iftiralarına sığınıyor, günlerce manşetleri bu yalan haberler süslüyordu. Yandaş medyanın manşetlerini Üzeyir Garay ile ilgili yalan haberlerin süslemesinin ardından yener yermez Kırıkkale'de yattığı hapishaneden İstanbul'a getiriliyor, bir eli yağda bir eli balda bakılıyordu. Nasıl bakılmasın? Yermez'i ikinci bir Osman Yıldırım yapacak, cinayetin asıl faillerini ve nedenlerini örteceklerdi. Olamadı, yapılan bütün varyasyonlar boşa gitti. Kim bilir bir başka bahara... Bakın Üzeyir Garay'a daldık, Ender Mermerci'yi unuttuk. Ender Sığındım Mermerci bir başka iplik üzerine faaliyet gösteren Akfil'in kurucularından İhsan Mermerci'nin oğlu Mehmet Ata Mermerci ile evlenmişti. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Tansa, Yosun ve Derin. Yosun Yahudi iş adamı Olivier Reza ile evlendi. Berrak Derin Koç Holding'in CEO'su Uğur Ekşioğlu'nun oğlu Can ile dünya evine girdi. Tansa ise Ralp Tezman'la nişanlandı. Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül Hürriyet gazetesindeki köşesinde Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin'in müritleri arasında teyzezademin eşi Ender Mermerci'nin de olduğunu öğrendim diyordu. Ender Mermerci 1992 yılında kocasını kaybedince teselliyi Yahya Demirel'de buluyordu. O günlerde sözde Ermeni soykırım tasarıları gündeme gelince Mermerci ilginç bir çıkış yapıyordu. "Benim gibi insanlar çoğalsa yurt dışında lobi yaparız ve bu tasarıyı engelleriz" şeklinde beyanatlar veriyordu. Mermerci Ermeni tasarısını engelleyemiyordu ama yine bir başka ilginçlik yapıyor, Hollandalı Van Alkamade ile nişanlanıyordu. Mermerci'nin eski aşkı Yahya aynı zamanda Ermeni asıllı Behçet Cantürk'ün de yakın arkadaşı ve ortağıydı. Yahya Demirel, Behçet Cantürk ve Hasan Bora Kıbrıs'la başta uyuşturucudan gelenler olmak üzere kara para aklamak amacıyla 10 milyar lira sermayeli Cyprus United Trade and Investment Bank Limited isimli bankayı faaliyete geçiriyorlardı. Banka Yahya Demirel'in annesi Şefika Demirel adınaydı. Üç kafadar sadece banka kurmakla kalmıyorlar ve bir de kumarhane açıyorlardı. Yine daldık değişik konulara. Bu arada Ahu Tuğba'yı da unuttuk. Haydi tekrar dönelim ona. Sorgucular Metehas'la birlikte olma hikayelerini anlatan Ahu Tuğba'ya "Bırak Metehas'ı da bize Behçet Cantürk'ten bahset" diyorlar. O da başlıyordu şakımaya. Nafiz Kavi ile birlikte Antalya'ya gidecektik. Ancak Nafiz'in işi çıkınca ben de menajerim Şakir Şener'e gittim. Tayla Oteli'ne yerleştik. Havuz başında otururken Ermeni uyruklu olduğunu bildiğim, Suriyer'de balık lokantası ve gazinosu olan Uğurcan Elmas'ı gördüm.
Arkadaşlarıyla yat gezisine çıkacaklarını söyleyip bizim de katılmamızı istedi. Kabul ettik. Daha önce gelip Tayla oteline gelip yerleşen Beyhan Baysal da bizimle beraberdi. Onu da çağırdık. Yata bindiğimizde Behçet Cantürk, Avni Musullulu ve Bedri İstanbulluyla tanıştırıldık. 2-3 saat dolaştık. Bizi akşam yemeğine davet ettiler. Bu arada benim Antalya'da olduğumu öğrenen Oya Aydoğan Talya oteline geldi, buluştuk.
Bundan sonrası yerli film gibi. Behçet Cantürk ve Avni Musullulu nedenli büyük iş adamları olduklarından bahisle bunlarla beraber olmak istiyorlar. Ancak iyi aile kızları oldukları gerekçesiyle bunlardan ret cevabı alıyorlarmış. Her nedense Behçet ve arkadaşlarını reddettiklerini söyleyen Ahu Tuğba ve arkadaşları onların her çağırdıkları yerlere, hatta Züriye bile gidiyorlardı. Savcılık bu ifadelerin ardından Ahu Tuğba ve arkadaşları hakkında takipsizlik kararı veriyordu. Ahu Tuğba'nın yakını Mete Az'ın Boğaz'da muhteşem bir yalısı vardı. Has bu yalıda Alparslan Türkeş ile Ertuğrul Özkök'ü bir araya getiriyordu. Bu kadar açıklamadan sonra gelin bir başka olayı hatırlayalım. İplikçiliğin duayenlerinden Kadir Has'ın yeğeni ve Kadir Has Üniversitesi yöneticilerinden Nuri Hasoğlu'nun nikah şahidi kimdi? Kim olacak? En yakın dostları. En yakın dostları kim mi? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın en samimi dostlarından Nadire İçkale kimdi? PKK ve Asala'nın finansörü Ermeni asıllı Behçet Cantürk'ün en yakın arkadaşı ve kardeşliği. 29 Temmuz 1992'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İçkale Oteli'nin sahibi Liceli Mehmet İçkale'nin dul eşi. Tayyip'in açılım aşkı nereden geliyor sanıyorsunuz? Görüyor musunuz ilişkiler ağını? Has ailesi kızları Berna'yı ünlü Yahudi ailesi Kohenlere vererek onlarla dünür oluyorlar. Torunlarının ismini de Jason Susar koyuyorlardı. İplikçiliğin çıraklarından Un Akıtan'ın çalıştığı Bahariye Mensucat 1951 yılında kuruluyordu. Yine Tayyip'in abisi Kemal Un Akıtan'ın hem ortak olduğu hem de İlim Yayma Cemiyeti'nde beraber üyeliği bulunduğu Eymen Topbaş, İstanbul Sosyetesi ve Gece Hayatı'nın yakından tanıdığı Ali Ferruh Verdi'den olma, Ferhunde'den doğma Füsun Verdi ile evleniyordu. Verdi ailesi Giritliydi. İngilizlerle ortak ticaret yapıyorlardı. Ali Ferruh Verdi aynı zamanda İrlanda Fahri Konsolosuydu. Tekstilci Füsun Topbaş'ın kardeşi Bülent de bir başka tekstilci Narin Bensucat'ın sahibi Halit Narin'in kızı Mine ile evleniyordu. ANAP İstanbul eski il başkanı Eymen Topbaş'ın ağabeyi Faruk Topbaş, Suudi iş adamı İbrahim Şakir ve Bosna kökenli Semiha Şakir'in kızı Gade ile dünya evine giriyorlardı. Semiha Şakir'in ailesi Bosna'dan Bursa'ya göç etmiş bir aileydi. Tabii ki iplik işiyle uğraşıyorlardı. Tekstilciydiler ve ipek fabrikaları bulunuyordu. Faruk Topbaş'ın eşi Gade ve kızı Dina sadece İstanbul Sosyetesi'nin değil, Avrupa Jet Sosyetesi'nin de göz bebeğiydi. Dina Topbaş basının sosyete sayfalarında flörtleriyle yer alıyordu. Ha, bu arada Topbaşların şirket ortaklığı ve vakıf birlikteliğinin yanında dünür olduğu bir aile de yine Un Akıtan'ın umum müdürlüğünü yaptığı Ülker ailesiydi. Sabri Ülker'in torunu Ali Topbaşların kızı ile hayatını birleştiriyordu. Bu arada Eymen ve Füsun Topbaş çiftinin kızları Esra, Mehmet Raula Habbab'ların oğlu Lübnanlı Sami Habbab ile evleniyor, nikahı İstanbul'un AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyıyordu. Tayyip'in kızı Esra'nın Şeriat Yolunda Yürüyenler ve Sürünenler adlı kitabın yazarı ve siyasal İslamcı Sadık Albayrak'ın oğlu Berat ile evlenmesi öncesi yapılan kına gecesi Mustafa Latif Topbaş'ın Çerkezköy'ü yakınlarındaki Vaniköy'deki villasında gerçekleştiriliyordu. Tayyip'in kızının kına gecesinin düzenlendiği evin sahibi Mustafa Latif Topbaş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2001/7424 büro no, 2001/428 ve 2001/466 iddia no ile hakkında Albaraka Türk yöneticileri Kemal Un Akıtan, Hayyam Garipoğlu, Yahya Murat Demirel, Orhan Aslı Türk, Morda Berk Baru, Leon Baru, Aren Çuhacıyan, Moşe Bahar gibi isimlerle suç ortaklığı halinde naylon fatura kullanmak ve düzenlemekten dava açılan bir isimdi. Mustafa Latif Topbaş, Tayyip hükümetleri döneminde Türkiye'nin dolar milyarderleri arasındaki yerini 25. sırada alıyordu. Ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Albaraka Türk Özel Finans Kurumu aracılığıyla 1 milyar 700 milyon doları aşan hayali ihracat ve naylon fatura düzenlemek ve bunları bilerek kullanmaktan Mustafa Latif Topbaş hakkında raporlar düzenleniyor, davalar açılıyordu. 31 Mart 2005 tarihinde AKP'li Bakan Kürşat Tüzmen'e bağlı Gümrük Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda yine Mustafa Latif Topbaş, Kemal Unıkkıtan ve suç ortaklarının teşekkür oluşturarak hayali ihracat yoluyla kaçakçılık ve evrakla sahtecilik yapmaktan yargılanmaları isteniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu rapor doğrultusunda dava açıyordu. Raporun ardından Kürşat Tüzmen adeta ablukaya alınıyor, o da çıktığı bir yurt gezisinde kabinede iki Ermeni bakan var diyor ve ardından sular biraz duruluyordu. Mebusun çocuğu. Pek aklımda kalmadı, bir öykü okumuştum. Öykünün sahibi ve Bekir Coşkun'un hoşgörüsüne sığınıp öyküyü güncel hale getirelim. Ankara'da bir milletvekilinin 8 aylık bebeği çatır çatır konuşmaya başlıyor. Sıradan bir konuşma değil, hitap ediyor. Herkes birbirine hitabet sanatının inceliğini icra eden bebeği anlatıyor. Kulislerde tek konu bebeğin nasıl olup da hitap ettiği. Kim ağzını açsa anlattığı vaaz veren bebek. Dün de güzel bir konuşma yapmış. Kim? Mebusun nutak atan bebesi. Haber çok ilgi uyandırıyor ki bir grup siyasi hitabet sanatının inceliklerini sergileyen bebeği görmek için her akşam milletvekilinin evine gidiyorlar. Bebek oğlan, ana baba çok mutlu. Mebus baba arada bir oğlunu kucakladığında "Mebus da olacak benim oğlum" diye zıplatıyor. Misafir siyasiler sabırsızlanıp duruyorlar. Peki konuşuyor mu bu velet?
Tabii, hatiplere taş çıkartıyor.
Hadi konuşsa ya. Mebus baba bebeğini beşiğine yatırıyor ki hünerini göstersin. Bebe bir iki gerindikten sonra kıpkırmızı yumuk gözlerini kapatıp dilini çıkartıyor. Mebus baba ile ana zıplayıp bağırıyorlar. Konuştu, konuştu.
Ne dedi?
Yani dedi ki muhalefet partileri ve muhalefetin başı fazla umutlanmasınlar. İnşallah ilk seçimlerde partimiz yine birinci parti olacaktır. Hayırlara vesile olur inşallah.
Oh oh, çok güzel hitap etti doğrusu.
Az sonra beşikteki bebe bir sunum daha yapıyor. Bu sefer de elinin baş parmağını işaret ile orta parmağının arasına sokup malum işareti ileri uzatıyor. Babana zıplamakta. Konuştu, konuştu.
Ne dedi, ne dedi?
Yani dedi ki biz vatandaşlarımıza hizmet için varız. Mamur, müreffeh ve Müslüman Türkiye ileri seviyelere çıkacaktır. Ülkeyi çetelerden temizliyoruz. Ergenekon'un savcısıyım. Fistanımızı çıkarttık ve çok değiştik.
Bravo, çok güzel söyledi çocuk doğrusu.
Gözler bebede. Bebe bu sefer sağ bacağını havaya kaldırıp iki eliyle bacağını malum biçimde kavruyor. Ana baba zıp zıp zıplıyor. Konuştu, konuştu.
Ne dedi acaba?
Yani dedi ki hamdolsun ekonomi de çok iyi yoldadır. Memleket giderek zenginleşmektedir, enflasyon düşmektedir, kriz teğet geçmiştir.
Azizim, bu çocuk tam siyasetçi olacak adam.
Bebe yine bir nutuk atarak bu defa da gövdesini öne doğru çıkartırken yumruk yaptığı iki elini masanın çekmecesini kendine doğru çekiyormuş gibi iki yandan geriye doğru çekiyordu. Konuştu, konuştu.
Acaba ne dedi?
Benim köylüm, benim çiftçim, benim memurum, benim işçim, benim emeklim, benim Türkiyelilerim, benim tekelcilerim, C4 size müreffeh bir hayat sağlayacak. Bana ve AKP'ye güvenin. Çünkü yaratılanı severiz yaradandan ötürü.
Kitabın sonu. 24 Eylül 2013. Sayfa 557.